Ayrım 8.
Maymun, Barranquilla palmiyelerine tırmanır ve Hindistan cevizi kopararak adama getirirdi. O da cevizleri testereyle ikiye böler, bir parçasını maymuna verir ve hayvan cevizin sütünü içerken o da kendine kalan parçadan çıkan sütle romu karıştırarak içerdi. Her ikisi de aldıkları lezzetten hoşnut, bölüşmenin rahatlığı ile kardeşçe yaşarlardı. Oysa genelde insanlar arası ilişkilerde dostluk, kimi zaman önceden bildirilmeyen kesintilere maruz kalan geçici bir sanattır. Bir zamanlar Paisley Fish adında beni çok seven bir dostum vardı ve ben de ona çok bağlıydım. Tam 7 yıl boyunca birlikte madende çalıştık, çiftliklerde yattık kalktık, hayvan eğittik, koyun besledik, çilek, incir, erik yetiştirdik, sattık, ormanda özgürce vakit geçirdik. Her ne olursa olsun hiçbir şey, başka bir arkadaşımız, bir başka insan, para pul, yağcılık, alkol ve diğer şeyler hiçbiri Paisley Fish ve benim arama giremedi. Düşünemeyeceğiniz kadar birbirimizde dostluk. Sürdürdüğümüz dostluğu boş vakitlerimizde ve delilik saatlerimizde de sürdürüyorduk. Kimi gün Demon'da, kimi gece Paytas'ta geçiriyorduk zamanımızı. Yine birlikte olduğumuz o yıllardan bir yaz beraberce San Andre dağlarına gitmiştik. Burada bir ay kadar dinlenip eğlenecek, yorgunluk atacaktık. Los Pinos'a ait bu şirin belde tam bir süt ve bal cennetiydi. Havasıyla, suyuyla güzel ve tıpkı bugün olduğu gibi sadece bir iki yoldan başka bir ulaşım yeri bulunmuyordu. Bu da bizim için yeterliydi. Kasabaya girdiğimizde yemek saati epeyce geçmişti. Tren yolunun kenarında bulunan o yörenin tek hanına yerleşmeye karar verdik. Az sonra Fiş ve ben kırmızı kiremitli hana girmiş ve masaya oturarak bir elimizde çatal, diğerinde bıçak iştahla siparişlerimizi bekliyorduk. Derken Bayan Jessop elinde mis gibi tüten rosto ve sebzelerle içeri girdi ve derhal servise başladı. Dul Bayan Jessop orta boyda balık etinde olup, zarif gövdesinin ağırlığını nazik ve hoş bir edayla taşıyor, hareketleri ise yavaş ve ölçülüydü. Pembe beyaz yanakları ise besbelli temiz havada yaşamasına borçluydu. Sıcak ve samimi gülümseyişi ise insan içini ısıtıyordu. Bayan Jessop, o yöreye has baharatlarla bezeli güzel bir rosto yanında, çeşitli sebzeler bulunan bir tabağı ikimize pay ettikten sonra yine aynı gülümseyişle nereden geldiğimizi sordu. Spring Valley'den dedim. Ağzında koca bir lokma patates ve et olduğu halde Paisley boğuk bir sesle yineledi. Büyük Spring Valley dedi. Onun bu davranışı sadece ikimiz arasında kalan ufak bir elektriklenmeye yol açtı. Oysa çok iyi bilirdi ki böyle kelime oyunları ile cümlelere abartı katılması ve gevezelik benim en nefret ettiğim şeylerdendir. Haritada da belirlendiği üzere Spring Valley kısaca bu adla tanınır, yoksa onun dediği gibi Büyük Spring Valley falan değildir. Ancak belki 1000 kez Paisley'in böyle sıfatlarla bahsettiğine tanık olmuşumdur. Bu olaydan sonra sessizce yemeğimizi bitirip dışarı çıktık. Demiryolu hattı boyunca yürümeye başladık. Çok uzun süredir arkadaş olduğumuzdan birbirimizin karşılıklı olarak neler düşündüğünü az çok tahmin edebiliyorduk. Senin de tahmin ettiğin gibi dedi Paisley, bu dul kadını yanıma almayı ve ölünceye kadar bana hizmet etmesini istiyorum. Yaşamımı her konuda onunla paylaşma arzusundayım. Evet anlıyorum dedim. Söylediklerinden bunu çıkarmam pek güç olmadı. Ancak bilmen gereken bir şey varsa o da benim bu kadını Bayan Hides olarak görmek istediğimdir. O halde dürüstçe onun hangimizi isteyeceğine karar verdiği güne dek bekleyeceğiz. Bunda başarılı olabilmen güç gibi dedi Paisley. Koşullar ne olursa olsun dostluğumuza zarar vermeden bu işi halletmeliyiz. Bayan Jessop konusunda herkes dayanmak için elbette ki çarpışacak ama emin olabilirsin ki bunda ben dürüstçe kazanacağım. İşte sana açık çek. Bunun üzerine vicdanımla 1-2 dakika baş başa kalıp düşünce ve önerilerimi birer birer açıklamaya koyuldum. Dostluk insanlar arası ilişkilerde geçmişi çok eskilere dayanan bir fazilettir. İnsanlar uçan kaplumbağalarla ve kuyruk uzunluğu 20-25 metreyi bulan yılanlarla mücadele ettikleri devirlerde birbirleriyle dost olmuşlardır. İşte o günden bugüne kadar Şimdi bu hayvanları sadece müzede görebilsek dahi var olan bir gerçek, insanların birbirlerini kollama ve yardımcı olmasının artık gelenekselleştiğidir. Eskiden beri erkekler arasındaki arkadaşlığın arada bir kadının var olmasıyla çoğu zaman sekteye uğradığını duyarım. Ancak böyle bir şeyin bizim için söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Oysa apaçık ortada olan bir gerçek vardı ki, o da Bayan Jessup'un ortaya çıkmasıyla Pesley ve bende de bazı değişiklikler patlak vermişti. Ne var ki ben kartları açık oynamaya ve hiçbir şeyi saklamamaya kararlıydım. Şansları ortak koşullarda ve yerlerde kullanmamız için elimden geleni yapacaktım. Böyle bir anlaşmadan sonra da kazanmak veya kaybetmek, her ne olursa olsun dostluğumuz baki kalacaktı. İhtiyar cesur dedi Pesley dostça elime dokunarak. Kıskançlığa ve rekabete girmeden şanslarımızı deneyeceğiz ve eşit koşullarda bunu yaparak dostluğumuza bir şey olmaması için çaba sarf edeceğiz. Kaybetmek veya kazanmak bizi birbirimizden ayıramaz, tamam mı? Diyerek sözlerini bitirdi. Bayan Jessup'un işlettiği hanın arkasında ufak bir bahçesi vardı. Kadın burada ağaçların altına koyduğu banklara yorgunluk atmak amacıyla oturur, gelip giden yolcuları görürdü. Peste ile birlikte yemeğimizi bitirip buraya gelmeye karar verdik. Yaptığımız anlaşmaya oldukça bağlı kalacaktık. Birimizden biri onun yanındaki bankta oturursa diğeri gelmeden söze girmeyecek ve mutlaka söylenecek laflar için diğeri beklenecekti. Bayan Jessup'a konuyu açmaya karar verdiğimiz o akşamda ben tesadüfen Pesley'den önce o banka gelip oturdum. Akşam yemeği servisi henüz bitmişti ki esen rüzgarla uçuşan pembe kıyafetiyle Bayan Jessup göründü. Oldukça bakımlı ve canlı bir görünümü vardı. Yan yana oturarak havadan sudan, tabiatın, manzaranın hoşluğundan bahsetmeye başladık. İkimiz de bu akşamın oldukça nitelikli ve hoş bir akşam olduğuna karar vermiştik. Ay, canlı ve aydınlık ışıltılarla etrafı çepeçevre aydınlatıyor, ulu ağaçların gölgesi nazlı nazlı bir oraya bir buraya yelpazeleniyordu. Hafif esen rüzgar, uzakta cıvıldaşan böcek ve kuş seslerini kulağımıza fısıldayıp bizi arada sırada ürpertiyordu. Dağlardan esen daha kuvvetli bir yerin uğultusu ise fonda hiç aralıksız yankılanıyor, ot ve bitki kokularını burnumuza kadar taşıyordu. Birdenbire böğrümün sağ yanı duyduğum sözlerle hafifçe kıpırdandı. Başımdan aşağı hafif bir ılıklık dökülüyor hissine kapıldım. Bu Bayan Jessup'un bana yönelttiği sözlerden doğan bir tepkiydi düpedüz. "O Bay Hicks," dedi bana dönerek. "İnanın, İnsan yalnız olduğunda tabiattaki bu güzelliklerin farkına varamıyor." Bir sıçrayışta ayağa dikildiğimi hatırlıyorum. "Özür dilerim," dedim. "Pesley'in de bu akşam için söylemek istediği şeyler olacaktı. Umarım daha fazla gecikmeden gelir buraya." Ve hemen lafı arkadaşlığımıza getirmeye, uzun yıllardır nice güçlüklerle, iyi ve kötü günlerle boğuşup, sağlam ve sıkı bir arkadaşlığımızı oluşturduğumuzu ve bu fani dünyada birbirimizin yoluna taş koymamaya karar verdiğimizi anlattım. Bayan Jessup anlattığım şeyleri bir dakika kadar kafasında evirdi, çevirdi ve sonra tiz ve tatlı bir kahkaha ile ortalığı çınlattı. Bir iki dakika içinde Pesley bahçe kapısında görünmüştü. Oldukça şık ve saçı başı düzgündü. Hemen kadının diğer tarafındaki yerini alarak maceralarından başladığı süslü bir anlatıma daldı. Meksikalı birinin ilgilenebileceği her şeyi yaşantısında tatmış, nice güçlüklerle dağ bayır ömrünü geçirmişti. Ancak bu kampanyanın başlamasıyla birlikte şüphesiz Pesley Finch benim tarafımdan köşeye sıkıştırılacaktı. Bilindiği gibi bir kadının kalbini kazanmanın çeşitli yolları vardır. Onun izlediği bu yol ise bu varlığı heyecanlandırmak için bence basit ve ucuzdu. Çünkü böyle avantürleri her zaman renkli basında çok kolay izleyip takip edebiliriz. Oysa benim izleyeceğim yol bir kadını tam kalbinden vuracak ve sonsuz heyecanlara boğacak özellikle bir yöntem. Bunun da yolu çok kolay. Elini tutup sıkıca tutmak. Hiç yanıltmayan bir yöntemdir. Ve kadın size teslim olur. Ancak durun, bunu başarmak da o kadar ucuz değildir. Bazıları elinizi öyle şiddetle iter ki ne olduğunuzu anlayamazsınız bile. Öncelikle bu hareketinizi isteyip istemediğini ölçmelisiniz. Bazıları da kadının elini tam dirsekten tutar. Sanki tansiyonunu ölçmek istermişçesine. Kimi de tenis topu gibi kavrar eli. Bu da geçersizdir. Şimdi beni iyi dinleyin lütfen. Siz hiçbir adamın yoluna devam etmesine engel olan vahşi bir kediye yerden aldığı bir taşı attığına tanık oldunuz mu? Ne adam elindeki taşı ona gösterir, ne de kedi adamın elinde bir taş olduğunu anlayabilir. İşte hareket noktası burası. Kadının elini onun inisiyatifi dışında usulca yakalayacaksınız. Önce az çok bunu isteyip istemediğini anlamaya çalışın. Sonra da usulca fark ettirmeden avucun içinde kavrayıverin. İşte benim taktik ve düşüncelerim bunun böyle yapılması doğrultusunda. Yoksa Pesley'in monoloğu tamamıyla ters etki yaratacak derecede kuru ve düz. Hem pazar günü Coquelon Plage'da duran trenlerin saatlerini sayan bir gar görevlisine rastlarsınız ya, tıpkı onunki gibi renksiz ve kanıksanmış. Bir akşam hanın bahçesindeki bankta sigara içtiğim sırada Pezle ile dostluğumuza ihanet ettim. Bayan Jesup'a J yerine H ile başlayan yeni bir isme sahip olmanın onu daha mutlu edebileceğinden bahsediverdim. Bir iki saniye sonra zarif başını yüzüme doğru kaldırarak gözlerimin içine doğru baktı. Hafifçe saçlarını tuttum ve dudaklarını öpmek üzere başını kendime çektim. Sonra da vazgeçerek birden ayağa kalktım. Pezley'i bekleyip artık bu konuda kesin bir sonuca varmalıyız dedim. Ona karşı kötü bir harekette bulunmak istemiyorum. Şimdiye kadar hiçbir şey bizim dostluğumuzu bozmadı inan. Loş akşamın içinden durgun ve duru bakışlarıyla bana dönerek Bay Hicks dedi Bayan Jesup. Eğer bu yaptığınız hareket şey içinse sizden derhal burayı terk etmenizi ve bir daha buraya gelmemenizi rica ediyorum. Hangi şey diyerek sordum. İyi bir koca olmayıp iyi bir arkadaş olarak kalmanız gerekiyorsa. 5 dakika geçmeden Pezle yanımıza gelmişti ve konuşmasını sürdürmek arzusunda olduğu görülüyordu. Alelacele konuşmasına başladı. O sıralar 98 yazıydı. Silver City'deydik. Jim Bartolomeo adında biri Blue Light Bar'da bir Çinlinin kulağını kesmişti. Hem de lekelenen bir gömlek yüzünden olmuştu bu olay diye söze girmişti ki bu gürültü de ne diye bağırdı. Bayan Jesup'le kaldığımız yerden devam ediyoruz dedim ve sonra nişanlıma sarılarak kendisi Bayan Hick olmaya karar verdi dedim. Pesley boğazına bir şey takılmışçasına üst üste birkaç kez öksürdü ve ayaklarını bankın ayağına sardı. Lem dedi, 7 yıldır arkadaşız. Biraz daha nazik davranamaz mıydın acaba? Oysa ben senin uğruna çok fedakarlık yaptım sanırım. Artık her şeyi yapıyorsun dedim. Biliyor musun, 97 ilkbaharında aynı Çinli Millins adlı birini daha vurmuştu ve Pezley durdu yutkundu sonra Lem dedi, eğer gerçek bir arkadaş olsaydın Bayan Jesup'a benim yanımda böyle davranmazdın. Tüm bankı yerinden oynattın. Oysa bana şansların eşit olacağına söz vermiştin. Sayın Bay diye söze girdi Bayan Jesup kafasını ondan tarafa çevirerek. Artık kafanıza iyice yerleştirin ki bu konu kapanmıştır. Ve sizden 25. yıl gümüş kutlamamıza da gelmenizi rica ediyorum. Bay Hicks ve ben bundan sevinç duyacağız inanın. Size uzun süredir tahammül ettim. Zira Hicks'in iyi bir arkadaşıydınız ama bilin ki bundan sonra gerçekleri kabul etmekten başka çıkar yolu yok. Bayan Jesup diyerek lafa karıştım. Biraz kendimi gevşek bırakarak ben kartlarımı açık oynadım ve Pesley'e de düşünemeyeceği kadar da imkan tanıdım bu konuda. İmkan mı? Artık bu gördüklerinden sonra cesaret edemez herhalde diyerek yanıtladı Bayan Jesup. 1-2 ay geçmeden Los Pinos Metodist Kilisesi'nde Bayan Jesup ile evlendik. Tüm kasaba bu mutlu günümüz için bir araya geldi. Tören sırasında tam papazın ayine başladığı anda etrafında Pesley'i aradım. Ne var ki törene gelmemişti. Derhal papaza durması için işaret ettim. Pezley henüz gelmemiş. O halde onu beklemeliyiz. Telemachus Hicks için arkadaşlık mezara kadardır dedim. Bayan Jesup gözlerini kırpıştırarak bana baktı ve sonra papaz tekrar kaldığı yerden başlayarak düğünle ilgili ayine devam etti. Çok geçmeden Pezley koşar adımlarla içeri girdi. Gömleğinin manşetlerini düzeltmeye çalışarak gelinin yanındaki yerini aldı. Usulca bana düğün nedeniyle tüm dükkanların kapalı olduğunu ve bu yüzden üzerindeki gömleği alabilmek için birinin camını kırmak zorunda kaldığını bir çırpıda anlattı. Papazın yanlışlıkla yanımdaki kadının Pezde'ye nikahlanmasından korkarak törene konsantre olmaya çalıştım. Ve tören biterek dostlarla beraber bir şeyler içmeye gittik. Ahali birer birer tebrik ederek bizi baş başa bıraktılar. En son Pezde'ye de ellerimizi sıkarak iyi dileklerini sundu ve bana dönerek ona karşı olan davranışlarım için kırgın olmadığını söyledi ve arkadaşlığımızı sekteye uğratmamamız gerektiğini vurgulayarak yanımızdan ayrıldı. Papaz ise henüz kiraya vermemiş olduğu ufak evini Bayan Hicks ve bana geçici olarak vermişti. Ertesi gün saat 10.40'da balayına çıkacağımız El Paso'ya yolculuk öncesine dek burada kalacaktık. Küçük ev papazın karısı tarafından özenle süslenmiş, gül hatmilerle bezenmiş olarak bize özel olarak hazırlanmıştı. O akşam saat 10'a doğru Bayan Hicks odada hazırlanırken ben de giriş kapısındaki verandada ayaklarımı dinlendiriyordum ki içeriden gelen ışık sönüverdi. Ben gecenin sessizliğinde tek başıma kalarak derin derin havayı soludum ciğerlerime. Derken Bayan Hicks içeriden bana tatlı tatlı seslendi. "Hey lan, gelmiyor musun? İşte orada." diyerek sanki bir kara basan veya derin bir uykudan uyanırmışçasına bağırmaya başladım. Sanki şeytan Pezde olmuş ve gecenin karanlığında üzerime geliyor gibiydi. "Tam o sırada," diyerek duraksadı, nefes aldı Telemachus Hicks. Sonra sürdürdü konuşmasını. Sanırım 45'lik bir kalibreydi son kulağıma epey hasara uğratan. Çok şükür Bayan Hicks derhal yaraya müdahale ederek daha kötü olmasını önledi. Evlilik El Kitabı. Aslında tamamen benim kişisel fikrim ama bu satırların yazarı olan Amerika Birleşik Devletleri Milli Eğitim Bakanı Sanderson Pratt için Hava Tahminleri Dairesi İdaresinde görev almalı diye düşünüyordum. Zira bunun böyle olması için ortada mükemmel nedenler var. Şimdi hemen bana, siz nasıl olur da koskoca bir eğitim bakanının Hava Tahminleri Bürosu'na atanmasını önerebilirsiniz diye soru yöneltebilirsiniz. Evet, ben tamamen bu fikirdeyim. Çünkü her sabah gazeteye şöyle bir göz atıp, o günün tahminlerini öğrenip, sonra da bunu büroya telefonla iletmek kadar kolay bir yöntem olamaz. Ancak sorunun diğer yönü de bu denli basit değil. Bunu da kabul ediyorum. Şimdi sözü hava değişikliğinin benim ve Idaho Green için nelere yol açtığını gözler önüne sermenin önemini getirmek istiyorum. Idaho Green'le birlikte Bitter Root'a altın aramak için gitmiştik. Burası Montana sınırına yakın dağlık bir yöreydi. Valla Valla'ya ulaştığımızda rastladığımız sakallı bir adam avladığı balıkları sudan çıkarırken bize araç gereç ve yiyecek sağlayabileceğini söyledi. Böylece bir tabur askeri doyurabilecek yiyecek ve erzaklar bu dağlık yerde incelemelerimize başladık. Günlerden bir gün dağın öbür tarafından atlı bir postacı geldi. Bir iki hoşbeşten sonra ona stoklarımızdan bir kutu meyve suyu ikram ettik. Gitmezden önce bize çantasından çıkarmış olduğu Carlos gazetesini bıraktı. Derhal günlük gazetedeki meteoroloji sütununa baktık. Bitter Root dağlarındaki bölgeye ilişkin tahminine göre hava sıcak ve güzel olacak ve yer yer hafif doğu rüzgarı esecekti. Akşama doğru hava birden değişti. Batıdan kuru ve soğuk esen rüzgar beraberinde kar getirdi. Idaho ile birlikte bu ani yağışın geçici olduğunu ümit ediyorduk. Yine de daha yüksekteki kulübemizi korumaya almayı ihmal etmedik. Kar hızını hiç kesmeden yağarak yaklaşık bir metreyi buldu. O zaman gerçekten zor durumda kalmış olduğumuzu fark ettik. Neyse ki yıkacak yönünden önceden önlem almış, stoklarımızı iyi korumuştuk. 2 ay yetecek kadar odunumuz mevcuttu. Bir insanı öldürmek için seçilecek en güzel yöntem nedir derseniz, 2 adamı 8 metrekarelik bir alana 1 ay hapsedin diye yanıtlarım. İşte biz de böyle tahammülü zor koşullarda iklimin değişmesini beklemeye koyulduk. Oysa karın ilk yağdığı anda çocuklar gibi sevinmiş, birbirimizin üzerine kar topları atıp yerlerde yuvarlanmıştık. 3. hafta bitmek üzereydi. Bir gün Idaho ile aramızda tatsız bir tartışma çıktı. Hiç yoktan beni eleştirerek eğitimsiz ve kültürsüz biri olduğumu söyleyip bu ipsiz sapsız kötü benzetmelerle kalbimi epeyce kırdı. Ben de ona kırıldığımı ve bundan böyle herkesin kendi köşesinde kalarak konuşmamamızı önerdim. Mutfak gereçlerini paylaştık ve böylece herkes kendi pişirip kendi yemeye başladı. Diğer tarafta kar pencerenin yarısına kadar gelmişti ve biz sürekli ateş yakmak zorundaydık. Şu anda Idaho ile içinde bulunduğumuz durum, okullarda çocukların terbiyesi için hocaların zaman zaman çeşitli dozdaki bilgi, nasihat, öğütler ve benzeri şeylerle eğitim vermesini ve ne yazık ki bizim de bunları kendi yaşamımızda ne ölçüde kaptığımızı göstermekteydi. Diğer bir deyişle biz şimdi okuldaki olgunluk sınavını başarmak yerine güç şartlarda hayat sınavından bir takım dersler almaya çalışmıştık. Ama bu doğanın güç koşullarında Bitterroot'taki bu kulübede öğrendiğimiz bir gerçek vardı. O da eğer okul zamanı dil bilgisi, Latince, trigonometri, yüzyılların klasik yazarlarını öğrenseydik, işte başımızın arkasındaki kaynaktan tüm bu bilgileri yaşadığımız bugüne aktarabilecektik. Aramızdaki bilgi alışverişi az önce hiç yoktan birbirimizin konuşmalarından zevk almadığımızı ortaya çıkartan o saçma tartışmanın olmasına meydan vermeyecekti. Doğuda bulunduğum bir iki araştırma kazısında bazı öğrencilerin bizimle çalıştıklarını ve hiç de olduklarından dolayı herhangi bir yüksünme duymadıklarını ve hatta işlerini yaparken daha bilimsel olmaya gayret ettiklerini izlemiştim. Ancak tüm bunları ancak o kulübede geçirdiğimiz karlı günlerde anlayabildim. Bir sabah Idaho tavandaki küçük bölmeyi bir sopa yardımıyla açmaya başardı ve içerisinden iki adet kitap yere düştü. Şöyle bir hamle yapacaktım ki Idaho ile göz göze geldik. Hücre arkadaşım bir haftadan beri benimle konuşmadığı halde ilk kez bana döndü ve "Dur dokunma," dedi. Tehlikeli ve tehditkar bir ses tonuyla. Sonra devam etti. "Sana belki de kendi canımdan olan insanların veremeyeceği bir şansı vereceğim. İskambil oynayıp kimin kitabı ilk olarak seçeceğini saptayacağız. Kaybeden ikinci kitabı alacak." Ve oyun bittiğinde Idaho kazanmanın verdiği gururla ilk olarak kitaplardan birini seçti. Bana da diğeri kaldı. Her ikimiz de kendi köşemize çekilip okumaya koyulduk. Idaho kelimenin tam anlamıyla şekerci dükkanının vitrinlerine bakan sokak çocuğu gibiydi. Bana gelince ben de en az umulmadık bir anda külçe altın bulmuşçasına heyecanlı ve mutluydum. Payıma düşen kitap Herkimer'in Tatbiki Bilimlerin Ulusal Kullanım Yöntemleri adlı bir yapıtıydı. Bugün bile böylesine bir şaheser bilgi kaynağı ile daha karşılaştığımı söyleyemem. Hala o gün bugündür bu kaynakçayı yanımdan ayırmam. Herkimer bu kitaptaki bilgileri bir araya getirebilmek için yaşamının 50 yılını yüzlerce yere gidip gezerek ve yine pek çok araştırma yaparak geçirmiştir. Kendini böyle bir araştırmaya veren bu yüce insanın anısı önünde bugün de saygıyla eğiliyorum. Bu kaynakta neler olduğuna gelince, işte size birkaç örnek. Dünya üzerindeki çeşitli ülkelerin nüfus yoğunlukları, bir insanın yaşını hesap etmekteki yöntemler, bir devenin ağzında olması gereken diş sayısı, dünyanın en büyük tünelinin adı, yıldızların dünyaya olan uzaklıkları ve özellikleri, yaklaşık sayıları, yalancı çiçek hastalığının kuluçka döneminin ne kadar sürdüğü, kadınların boyun uzunlukları, yaşamı kolaylaştıran kurallar, Romalılardan kalma su kemerlerinin tarihi, özellikleri, belli bir dönem için içkiye yatırılan paranın ne kadar yiyecek almaya yaradığına ilişkin oran, bir hektar alana havuç ekmek için ne kadar tohum gerektiği,